Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Doğan'la beraberiz. Yavuz Bey, programa hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektör ataması büyük tepkiye neden oldu Yavuz Bey. Rektörler zaten genelde atanıyor. Daha önce de demokratik bir süreçte seçilmediler rektörler. Neden bu kadar tepki gördü bu sefer?
İki husus var. Bunlardan birisi, rektörler 15 Temmuz öncesinde yine de bir nebze de olsa kendi içinde üniversitenin bir seçim yapılıyordu. O seçimle birlikte belirlenen isimler YÖK'e gönderiliyordu. YÖK o isimleri 3'e indirip Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı da kendi istediği adayı seçiyordu. Burada şöyle şeyler oluyordu. Sezer döneminde de oldu. 250 oy alan rektör adayıyla da mesela 25 oy alan rektör adayı Cumhurbaşkanı'nın önüne gittiğinde en az oy alanı atayabiliyordu. Bu da tartışmalara neden oluyordu. Ama bir seçim oluyordu en azından. 15 Temmuz'dan sonra seçim tamamen ortadan kalktı. Yok, isim belirliyor. Yani o da biraz tabii kağıt üstünde. Cumhurbaşkanı da atıyor. Genelde de Cumhurbaşkanı tercih ettiği, talep ettiği isimleri üniversitenin başına atandığını görüyorduk. Ama bunlar genelde Anadolu üniversiteleri oluyordu. Şimdi Boğaziçi gelenekleri olan bir üniversite. Geçmişte de rektör atamalarında sorun yaşamış bir üniversite. Kendi içinden bir atama yapılması ya da kendi kültürüne uygun bir ismin oraya getirilmesi talebi her zaman canlı olan bir üniversite. Bir önceki rektör atamasında Gülay Barbarosoğlu rektörlüğü devam ederken oyların büyük bölümünü almış ve tek isim gitmişti Cumhurbaşkanlığına, YÖK'e ve Cumhurbaşkanlığına. Cumhurbaşkanı Gülay Barbarosoğlu'nun yardımcısını atamış, yine çok tartışılmıştı. Şimdi ise kimsenin haberi yokken, hiç beklenmedik bir anda Cumhurbaşkanı Profesör Melih Bulu'yu buraya rektör olarak atadı. Resmi gazetede yayınlandığında duydu herkes. Tabi Boğaziçi'nde hocalar, Boğaziçi'nde akademisyenler, öğrenciler, bunlar bu tip bir yaklaşımdan rahatsız oldular. Aslında rahatsız olacakları da bilmiyordu. Peki niye böyle bir şey yapıldı? Niye Boğaziçi'nin içinden bir atama yapılmadı? Çok uzun zamandır Boğaziçi'nin Türkiye'nin elit kesimini temsil ettiği ve seküler kesimini temsil ettiği ne ilişkin böyle iktidara yakın isimlerin eleştirileri de vardı. Böyle bir bakışları vardı. Bu atama sonrasında çıkan tartışmalar üzerine mesela iktidarı en çok destekleyen isimlerden birisi Hilal Kaplan, Sabah Gazetesi yazarı, elitist bir birikim olduğunu orada ve artık yeni atamayla birlikte halka açıldığını söyledi. Tartışma biraz da buradan yürüdü. Yani nasıl bir elitizm? Zaten bir ülkede elitizm dediğiniz şey nedir? Çok çalışıp, çok puan alıp oraya gelen öğrenciler mi? Hak edip orada akademisyenlik yapan hocalar mı? Anadolu'da birçok üniversitede olmayan hoca kalitesi, ayrımcılık da yapılmadığı için, liyakata da önem verildiği için ne olursa olsun Boğaziçi'nde var. Ve bu da ona Boğaziçi'ni bir marka haline getiriyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisi haline getiriyor. Bunun bozulacağından endişe duyan öğrenciler ve akademisyenler itiraz ettiler. Öğrenciler bir araya geldi Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde ve ona diğer başka okullardan öğrenciler de destek verdi. Polis çok sert bir şekilde onlara müdahale etti. Okula girmesini engelledi özellikle diğer öğrencileri. O gün bitti. Gecesinde ise hukuki olarak da eleştirilebilecek bir tarzda ev baskınları yapıldı. Sonrasında öğrenciler tekrar buluşacaklardı Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde. Bu kez Sarıyer ve Beşiktaş'ta gösteri yasağı geldi valilik tarafından. Bunun üzerine Kadıköy'de bir buluşma gerçekleştirildi. Ve Kadıköy'de öğrenciler bir araya geldiler, sivil toplum örgütleri, öğrencileri destekleyenler, bu atamayı protesto edenler bir araya gelip kendi dertlerini anlattılar ve son derece barışçıl bir biçimde. Polis de müdahale etmedi, öğrenciler de bir taşkınlık yapmadı. O gösteri bitti ama gecesinde yine ev baskınları vardı. Yaklaşık 30-40 kişiye ilişkin gözaltı kararlarının verildiğini biliyoruz. Ama o ev baskınları sırasında bir muhtarın da evi basıldı. Bir mahalle muhtarının yanlışlıkla. Mahalle muhtarının 7 yaşında çocuğu var evde ve eşi var. Mahalle muhtarı sonra açıklama yaptı. Eşini yere yatırdıklarını, kendisinin de yere yatmasını istediklerini, yatmadığını, elleri havada bir biçimde derdini anlatmaya çalıştığını, polislerin kendisini dinlemediğini, çocuğunun korkup endişelenebileceğini söylediği halde ve çocuğu ağlarken çocuğun yanına gitmesine de izin vermediklerini, sonra muhtar olduğunu söylediğini ve inandırdıktan sonra ancak çocuğuyla beraber olabildiğini, bunun uygun bir yaklaşım olmadığını söyledi. Hukukçular da Türkiye'de hukukun gece ev basmaya ilişkin düzenlemesi olduğunu, gece ev basmanın aslında bir istisna olduğunu söylediler. Ve mesela cezaevinden kaçmış bir mahkum ya da suçüstü, yani birisi öldürülecekse ya da başka bir suç işleniyorsa, hırsızlık yapılıyorsa, bu tip durumlarda ev baskınları yapılabileceğini ama toplama, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet, görevli memura mukavemet. Bu tip suçlarda gece baskının yapılamayacağını, bunun hukukta açık olduğunu söylediler. Ama buna rağmen o baskınlar yapıldı. Ve sonrasında öğrenciler mahkemeye çıkartıldı. Öğrencilerden büyük bölümü savcılıktan serbest bırakıldı. Ev baskınlarında uzun namlulu silahlarla özel harekat polisleri, çok kalabalık ekipler duvarları kırarak çocukların evlerinden çocukları gözaltına alıp ters kelepçeyle emniyete götürüldü. Orada kötü muamele gördüklerini bugün savcılıkta serbest bırakıldıktan sonra söylediler. Yani neticede böyle bir sert, birçok hukukçu tarafından da orantısız olarak değerlendirilen müdahale yapıldı. Şimdi ne oluyor? Şimdi öğrenciler bir eylem planı içerisinde protesto etmeye devam ediyorlar. Akademisyenler aynı şekilde protesto ediyorlar. Melih Bulu'yu ve birçoğu da var olan görevlerinden istifa ediyorlar. Mesela danışmanlıktan, mesela yayın kurulu başkanlığından istifa ediyorlar akademisyenler. Çözüm aranıyor tabii buna ama o çözüm öğrenciler açısından bakıldığında Melih Bulu'nun istifa etmesi ama hükümet ya da Melih Bulu tarafından bakıldığında ben kendimi anlatacağım öğrencilere. Bu gerilim ortadan kalkacak yaklaşım var ve bu huzursuzluk devam ediyor.
Yavuz Bey, Covid-19'a dönecek olursak Türkiye Çin yapımı bir aşıya bel bağlamış görünüyor. Türkiye'de aşı süreci ne kadar şeffaf Yavuz Bey? Ya aşı ücretsiz mi olacak, ücretli mi olacak, ne kadara mal oluyor, kim önce olacak ve ne zaman başlayacak aşı kampanyası? Bu tip şeyler biliniyor mu acaba halk tarafından?
Kısım kısım bilgiler veriliyor diyelim. Her şeyin bilinip bilinmediğine ilişkin benim de fikir beyan etme imkanım yok. Çünkü Türkiye vakaları saklamış bir ülke. Vakaları sakladığını söylemeden sakladı hem de Sağlık Bakanlığı. O nedenle Sağlık Bakanlığı'nın verilerine, açıklamalarına biraz mesafeli yaklaşmak gazeteci olarak benim gördüğüm bir gerek. Şimdi aşıyla ilgili açıklamalarına baktığımızda Sağlık Bakanı'nın normalinde aralığın ortasında Türkiye'nin aşı programının başlaması gerekiyordu. Aralığın onun da gelecekti. 20-25'i gibi de başlayacaktı. Gecikti. Ve sonrasında işte 10 milyon doz geleceği duyurulmuştu ilkinde ve yılbaşında da 3 milyon doz aşı Türkiye'ye geldi büyük tartışmalar arasında. Şimdi o aşının incelemesi yapılıyor. 15 günlük standart bir prosedür bu. O prosedürün sonunda da 3 milyon doz aşı sağlık çalışanlarından başlanarak aşılamalar başlayacak, program başlayacak. Bir program belirlendi, aşılama sıralaması belirlendi. Önce sağlık çalışanları, ardından bakım evlerinde kalan yaşlılar ve görevliler, ardından da kronik hastalıklarına ve yaş gruplarına göre belirlenen sırada aşı yapılacak. Ama gerekli olan aşı miktarı Türkiye'de %60'ın, Türkiye'nin %60'ının aşılanması ve toplumsal bağışıklık kazanabilmesi için %91.25'lik etkinlikle düşünüldüğünde yaklaşık 60 milyon kişinin aşılanması gerekiyor. Bu da 120 milyon doza denk geliyor. 2 haftayla yapılması gerekiyor. Ancak şu an görünen Çin aşısının 50 milyon doz Türkiye'ye geleceği ama bu 50 milyon dozun hangi takvim içinde Türkiye'ye ulaşacağı kesin değil. Bununla ilgili bir açıklama yapılmıyor. Pfizer'in aşısının, BioNTech Pfizer aşısındansa 4,5 milyon dozluk bir anlaşma sağlandığını biliyoruz. Onun dışında herhangi bir anlaşma şu ana kadar açıklanmış bile değil. Yani gelip gelmeyeceğini açıklandıktan sonra tartışıyor da değiliz. Hepsini topladığımızda şu anda 7,5 milyon dozdan bahsediyoruz. O 4,5 milyon da hızla geleceğini düşünürsek eğer. Bu da 3,5 milyon insanın aşılanması demek. Bu da hedefin çok gerisinde kalmak demek. İki yönden eleştiriliyor hükümet doğal olarak. Birincisi bütün yumurtaları aynı sepete, Çin sepetine koymakla, Çin Sinovac aşısı dışında herhangi bir aşıyla bağlantı yapmamakla eleştiriliyor. Niye Pfizer yok, niye Moderna yok, niye Avrupa başladı, niye Türkiye başlayamadı? Bu sorular hala ortada. Sağlık Bakanı elimizden geleni yaptık, bütün görüşmeleri yaptık ve benzeri açıklamalarda bulunsa da neticeye baktığımızda Avrupa başladığı halde, Amerika başladığı halde Türkiye şu anda aşılamaya başlayabilmiş değil. Ama dediğim gibi kimlerin öncelikli olduğu, kimlerin aşılanacağı, nerelerde aşılanacağı en azından kağıt üzerinde belirlenmiş durumda. Bu yönde de sağlık çalışanlarının, sağlık uzmanlarının, hekimlerin, profesörlerin, halk sağlıkçıların itirazları söz konusu. Çünkü grip açısında Türkiye çok ciddi bir organizasyon bozukluğu yaşadı. Talep edenler aşı olamadı. Aşı Sağlık Bakanlığı elinde kaldı. Benzer bir durumun koronada yaşanmasından endişe duyduklarını dile getiriyorlar. Bir başka büyük organizasyon bozukluğuysa maske konusunda yaşanmıştı pandemi ilk başladığında. Bu iki örnekten yola çıkarak hükümetin en azından bu sefer daha dikkatli ve bütün ilgili çevreleri işe dahil ederek, sivil toplum kuruluşlarını organizasyona dahil ederek sistemi yürütmesini talep ediyorlar. Ama şu ana kadar bu yönde bir olumlu yanıt da en azından Sağlık Bakanlığı'ndan gelmiş değil. Şunu biliyoruz, 3 milyon doz aşı var. 50 milyon doza tamamlanacak ama ne zaman olduğu belli değil. Bunun siyasi tartışmalar nedeniyle gecikip erken gelmesi gibi konular tartışılıyor Çin'le Uygur meselesinden kaynaklanan. Pfizer aşısından 3 milyon doz gelecek. Moderna ile bir anlaşma yok. AstraZeneca, İngiltere'nin aşısı, o aşıyla ilgili de bir girişimde bulunduğunu biliyoruz Türkiye'nin. Ama şu ana kadar oradan da alınabilmiş olumlu bir yanıt yok. Hedef Haziran'a kadar toplumsal bağışıklığı sağlayacak derecede aşılama yapmak, o da 120 milyon doz demek. O 120 milyon dozun şu anda bağlantısının yapıldığına ilişkin bir bilgi de verilmiş değil.
Yavuz Bey, Amerika'daki gelişmeleri herkes hayretle takip ediyor. Amerika'da dünkü protestolar ve kongrenin basılması darbe teşebbüsü olarak gösterildi, görüldü, yorumlandı. Amerika'da olanlar Türkiye'den nasıl yorumlandı acaba?
Valla etme bulma dünyası diye yorumlandı Türkiye gibi başka bir takım ülkeler tarafından da. Zaten bunlar yapılan resmi açıklamalara da yansıdı. Hem Cumhurbaşkanlığından yetkililer hem Dışişleri Bakanlığı resmi açıklamasında taraflara itidal tavsiye edildi. Taraflara itidal. Şimdi taraflar kim? Birileri parlamentoyu, kongre binasını basıyorlar. Ona bir taraf olarak bakmak mümkün mü? Normalinde söz konusu değil. Diğer taraf seçimi kazanan Biden. Yani böyle bir yaklaşım içerisinde oldu Türkiye. Çünkü 15 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri darbe girişimi sırasında yaptığı açıklamada taraflara itidal tavsiye etmişti. Kendi vatandaşlarına da çatışmaların olduğu bölgelerden uzak durmasını tavsiye etmişti. Aynısını yaptı. Yani bir mütekabiliyet esasına göre aynı şekilde yaklaştı Ankara. Zaten ironik olduğu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayınlarda Türkiye'nin mesajı konuşulurken altı çizilerek belirtildi. 15 Temmuz'da siz de böyle mi yaptınız? İşte biz de bu size böyle yapıyoruz diyerek taraflara itidal tavsiye etti. Ama sadece Türkiye değil. Mesela Rusya'da açıklamasında Ukrayna'daki o gösterileri hatırlatıp devlet başkanı düşürüldüğü, yemek gönderecek misiniz gösteri yapanlara diye böyle bir imalı açıklama yaptı. Çin Hong Kong'u örnek gösterdi, Hong Kong'daki gösterileri. Orta Doğu'da birçok ülke demokrasi geçiriyoruz derken sizin demokrasiniz ne oluyor diye Amerika Birleşik Devletleri'ne en azından sosyal medyadan mesajlar böyleydi. Şimdi bütün dünyaya demokrasi ihraç ettiğini söyleyen, bir model olduğunu söyleyen, demokrasinin beşiği Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle bir görüntü ortaya çıkınca bu açıklamaları da aslında biraz tebessüm ederek izledi Türkiye'deki herkes, oradaki gelişmeleri de tabii.
Yavuz Bey, son olarak siyasete etki eden bazı söylemler oldu. Fikri Sağlar'dan gelen başörtüsü yorumu, İlker Başbuğ'un söyledikleri siyasette bayağı çalkantı yarattı. O konuda değerlendirmelerinizi alabilir miyiz lütfen?
Yani şimdi şöyle bir durum var son dönemde Türkiye'de. Muhalefetin söylemediği şeyler söylenmiş kabul edilip onun üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Geçmişte Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'in darbe imasında bulunduğu iddia edilip iktidar çevreleri tarafından inanılmaz bir kampanya başlatılmıştı. Bundan kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'yi kapatacaklarını söylüyorlar iktidara gelirlerse. AK Partililerin mallarına el koyacaklarını söylüyorlar. Biçiminde bir açıklama yaptı. Burada da böyle bir açıklama olmadı aslında muhalefet tarafında. İktidara geldiğimizde AK Parti'yi kapatacağız ya da mallarına el koyacağız ya da AK Partili'nin aldığı memurları işten atacağız gibi. Ama bu varmış gibi söylenip onun üzerinden hükümete yüklenildi. Bir önceki tartışmada türbanla ilgili Fikri Sağlar, ben türbanlı hakime güvenmiyorum, onu bir üniforma olarak görüyorum deyip Türkiye'yi eski tartışmalara götürdü. Fikri Sağlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yetkiye sahip değil, bir yönetici değil, kurumsal olarak konuşma imkanı yok. Ama hükümet bunu öyle imiş gibi düşünüp veya hükümet sözcüleri ya da iktidar sözcüleri diyelim ya da iktidar destekleyenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişteki yaklaşımını öne çıkartan ve başörtüsüne karşı bir parti eleştirisi yaptılar CHP'ye yönelik olarak. Halbuki o arada Kemal Kılıçdaroğlu Fikri Sağlar'ı eleştirdi. Hangi çağdayız dedi. Bırakın kadının giyimiyle kuşamıyla uğraşmaya dedi. Hatta CHP'ye yakın birçok isim Fikri Sağlar'ı eleştirdi. Ve başörtüsü takmayan hakimlerin yaklaşımları hatırlatıldı. Osman Kavala'yı yargılayan hakim başörtülü mü? Ortaya çıkan sonuç bu. Ya da Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymayan hakimler başörtülü mü? Ortaya çıkan sonuç bu. Giyimi kuşamı bırakın kurallar üzerinden konuşun dendi. Hatta Kılıçdaroğlu bunu yaparken yanında bir başörtülü parti meclisi üyesi de vardı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlar yokmuş gibi önce CHP'yi eleştirdi. Sonra yanında başörtülü bir CHP'liyle birlikte bu açıklamayı yaptığı için kadınlardan vitrin süsü diye bahsetti Kılıçdaroğlu'nun yanındaki. Ve tabi bu tartışmayı yine alevlendirdi. Çünkü AK Parti yani bu tartışmayı biraz canlı tutmak ister gibiydi. En azından bu organizasyonda. Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yapmamış gibi CHP'yi, açıklamayı yaparken yanında bulunan türban nedeniyle de CHP'li türbanlı kadınları eleştiren bir yaklaşım içerisindeydi. İlker Başbuğ meselesine gelince ve Can Ataklı ikisinin yaptığı açıklamalarla birlikte bir darbe tartışması yeniden alevlendirildi iktidar çevreleri tarafından. İlker Başbuğ Adnan Menderes'in seçime gitseydi yargılanmayacağını ya da Türkiye'de darbe olmayacağını söyledi bir ifadesinde. Kitabıyla ilgili yaptığı bir açıklamada. Ama onun başı var. Türkiye'de darbe dönemlerinin Menderes'le birlikte başladığını ve Türkiye demokrasisine en büyük zararını darbeciler tarafından verildiğini söylüyor İlker Başbuğ. Yani darbeyi eleştiren bir yaklaşım içinde. O dönemde darbenin nedenleriyle ilgili konuşurken de Menderes'in seçimleri kabul etmemesinde gerekçe olarak gösteriyor. Bu zaten Türkiye'de birçok insan tarafından birçok kez söylenmiş. Böyle bir sesli tep yapılmıştır. Ama Can Ataklı da Erdoğan nasıl gider sorusunu kendi kendine soruyor. Seçimlerde gider, işte büyük bir felaket olursa gider, şöyle olur, Allah korusun olmasın ama falan diye biraz da fazladan konuşarak CHP'den de çok tasvip ettiği bir biçimde değil. Böyle bir YouTube yayını yapıyor. İkisiyle birlikte Türkiye'de yenilen mesaiçiler ortaya çıktı. Darbeciler kendini gösterdi. Bak seçim diyorlar, seçim yapılmazsa darbe olur. Tehdidi bu aynı zamanda diyerek hükümetin bütün kuvvetiyle bu meseleyi gündeme taşıdığını gördük. Yani biraz siyasi propagandanın bir parçası haline geldi Türkiye'de ama siyaseti izleyenler AK Parti'nin özellikle böyle dönemlerde sürekli darbe, sürekli başörtüsü, sürekli bir tehdit, sürekli bir tehlikeden bahsetmesine, olumlu bir gündem yaratma yeteneğini kaybetmesine ya da olumlu vaatlerde bulunma şansının ortadan kalkmasına bağlıyorlar. Bunun da siyaseten bir acziyet göstergesi olarak değerlendiriyorlar.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.